Kıymetli Erkam Radyo'nun muhterem dinleyenleri, bir medeniyet yolculuğu programında daha birlikteyiz. Yusuf Kaplan hocamızla beraber hepinize saygı, muhabbet ve hürmetlerimize selam ederiz. Programımızı açarken Yusuf hocamıza sizin huzurunuzda acizane sizden aldığımı düşündüğüm vekalet ile geçmiş olsun diyorum.
Eyvallah,
bir rahatsızlık geçirdiler. Allah beterinden saklasın.
Amin.
Bununla geçmiş olsun inşallah. Ama tabii böyle hocam, sizin gibi her yaşadığından bir şeyler çıkartabilme istidatı bahşedilmiş bir abimizi bulmuşken siz neler çıkarttınız? Yani Yusuf Kaplan olarak bu rahatsızlık sürecinden neler çıkarttınız? Bir dinlemek isteriz çok kısaca. Çok özel değilse kusura bakmayın.
Estağfurullah. Ya şimdi...
Bir kalp kriziydi yanılmıyorsam, değil mi hocam?
Yani ilk önce teşhis edilemedi. Yanlış teşhis oldu. Üç gece üst üste kalp krizi geçirmişiz.
Allah Allah.
Ve asıl kalp krizi sol kol üzerinden geliyor normalde. Bizimki sağ kol üzerinde. Yani dolayısıyla yanlış teşhis oldu. Bu istisnaymış. Olurmuş yani.
Allah.
Ama istisnai olarak.
O bile sağdan geldi diyorsunuz yani.
Evet, o bile sağdan geldi. Tabii ben aslında iki yazı yazdım bu meseleyle ilgili. Bir, doğanın gücü, ölüm fikri. Doğanın gücüyle ilgili. Ben açıkçası yani bir sürü üst üste kriz geçiriyorsun falan. Yani ölümü görüyorsun. Böyle enteresan bir şey. Ama Allah-u Teala bir şekilde... Müslümanların kalpten, yürekten yaptıkları duanın tesirini halk ediyor. Ben bunu yaşadım. Yani bu bizim Müslümanlarda, İslami kesimlerde özellikle Müslümanlarda derken, İslami duyarlılıklı çevrelerde de gördüğüm bir şey var. Bu deizm dalgasının, şunun bunun, sekülerizmin sonucu olabilir. Yani... Ne ya, ne duası falan diye insanlar küçümsüyor duayı.
Hele o darlık anında, değil mi?
Tabii.
Yani hele elinde imkan var iken
tabii.
Dua etmek her kişinin harcı değil.
Tabii.
Elinde tabii. İmkan yokken herkes dua ediyor. Hani bir söz var ya, düşen uçakta ateist bulunmazmış diye.
Öyle.
Ama elinde imkan varken, yani hadi bakayım hastanenin kapısında her türlü imkan varken dua değil de fiili müdahale geliyor herkesin aklına.
Ya şimdi tabii biz yani bu gittikçe materyalistleşen, sekülerleşen, dünyevileşen bir hayat bu. Bu dünya. Dolayısıyla bizi de cenderesini aldı. Bir şekilde etkiliyor. Müslümanların o saf kardeşini düşünen, kendi nefsini değil,
kardeşini
düşünen, kendi dışındakini düşünen hatta. Tamam mı?
Başkasını kendine başkasını, tercih eden.
Başkasını aynen. Başkasını kendisine tercih eden her bakımdan. O yüce, ulvi Müslümanlık anlayışı. Dolayısıyla kardeşlik anlayışı. Çok muazzam bir şey. İnsanlığı kurtaracak şey orada zaten. Tamam mı? Yani dolayısıyla kainatta, tekvini ayette, tenzili ayetlerde iki tür ayetten bahsediyoruz biliyorsunuz.
Evet hocam.
Yani bir Allah-u Teala'nın vahyettikleri, söz olarak vahyettikleri yani kitabı. Dolayısıyla bir de eylem olarak diyorum ben onu. Fiil olarak vahyettiği kainat. Yani dolayısıyla tekvini ayet. Tekvini ayet aslında tenzili ayetin kapısı. Tekvini ayet anlaşılmadan tenzili ayet anlaşılamaz. Yani dolayısıyla insanın yaşadıkları hayatın sorunları, boyutları falan kavranmadan tenzili ayetin ne demek istediği, ne dolayısıyla gönderme yaptığı fiilen kavranamaz yani görülemez. Onun için tekvini ayetin bir örneği zirvesi Hazreti Peygamber'dir aleyhisselam. Yani Hazreti Peygamber tekvini ayetin zirvesidir. En ekmel ayettir.
Şöyle değil mi hocam? Yani hani buyruluyor ya, kainatta bir fiil tecellisi var. Bu kainattaki fiil tecellisinin mecmağı kainat. Kelam tecellisinin Kur'an-ı Kerim. İnsan tecellisinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İnsan ama zirvesinde de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri.
Eyvallah.
Dediğiniz şöyle bir şey açtı hocam zihnimde. İbn-i Arabi Hazretleri bir alem derecelendirmesi yapıyor. 5 dereceye ayırıyor. Birincisine lahuti alem diyor. Lahuti alem tamamen gayiptir diyor. Hiçbir şey bilinmez o konuda diyor. Sonra ceberut alemi buyuruyor. Ceberut aleminde sidretil münteha en aşağısıdır diyor. Zaten sidretil müntehadan sonra başlıyor.
Hazreti Hamse. Evet.
Daha sonra Resulullah Efendimiz'in nuru vardır diyor. Ve Cenab-ı Allah'ın esma ve sıfat tecellileri vardır diyor. Sonra melekut alemi, Sonra mülk alemi. Beş ilginç. Beşinci alem diyor insanı kamildir diyor. Ve bütün hepsini diyor bünyesinde barındıran tek alem de insanı kamildir diyor. Şimdi tabii ölüm vakası var. Yani değil mi? Yani orada dua muva önemli bir şey. Hepimiz ölüme yakınız. Bunu biliyoruz. Ömrümüzün sonu ne zaman, hayatımız neyle mukayyet bilmiyoruz. İşte buyurulduğu gibi üzerinde metrajı yazılmayan bir mezura gibi bir şey çekiyoruz her gün ama bir gün elimizde kalacak. Ama bu da bir nimet aslında yani. Tabii, tabii. Algılayabilmekte.
Ya ben o yüzden şöyle bir cümle kurmuştum. Her imtihan bir imkandır. Ya. Her imkanda bir imtihandır diye. Yani imtihanların imkan olduğunu görmemiz lazım. Yani Allah Teala aslında durup düşünmemizi rahmetini tecellisiyle tecellisi gereği bir durup düşünmemizi tabii yani. Müthiş bir şey var. Yani bu hayatımızın her anında var. Her anında var, tamam mı? Ama biz göremiyoruz. Biz sürekli bunu yaşıyoruz aslında. Şimdi şöyle bir cümle kurabiliriz. Bu güzel bir cümle. Çok özür dilerim.
Estağfurullah.
Yani hayat ölümle kaim. Yani evet. Ölümü anlayamadığımız zaman, ölümü yok saydığımız zaman hayatın değerini dolayısıyla anlamını kavrayamayız.
Hocam burada sanki bir Cami-ül Ezdat sırrı da tecelli ediyor tabii, değil mi? Yani tabii. Kainattaki sadece hayat ölüm değil, hayat ölüm bize belki en çok dokunanı olduğu için
tabii.
Biz çok bunu mücessem hale getirebiliyoruz. Ama aslında bütün kainat döngüsünde zıtlarla bir şeyler anlaşılabiliyor.
Ama buradaki ölüm meselesi o zıtların ötesinde bir boyutu var. Hayat ölüm meselesinde şöyle bir şey. Yani ölümsüzlük fikri, ölüm fikri kavrandığı zaman kavranabilir. Veya ölüm fikri kavrandığı zaman ölümsüzlük fikri kavranabilir. Yani ikisi birbirine alakalı şeyler. Ölümsüzlük fikri çok önemli bir mesele. İnsanın işte insanı kamil yolculuğu biraz ölümsüzlük fikriyle de doğrudan irtibatlı bir şey.
O arayışla.
Tabii tabii. Dolayısıyla siz şimdi insan emaneti üstlendiği için Allah-u Teala'nın ruhundan üflediği bir varlık.
Hı hı.
Yani dolayısıyla ölümsüzlük bütün isimleri ve sıfatları Allah-u Teala'nın insanda
mündemiş.
Tabii mündemiş. Derece derece yani insanın şeyine göre çabasına, sayına, gayretine göre tabii aynı zamanda da. Şimdi burada şunu söyleyeceğim. Ölüm fikriyle hayat fikri arasındaki dolayısıyla ölümsüzlük fikriyle ölümlülük, sonluluk fikriyle sonsuzluk fikri arasındaki gel git aslında hayatı oluşturuyor. Yani oradaki diyalektik hayatı oluşturuyor.
Tabii.
Hayatı anlamlı kılıyor daha
yani
doğrusu.
Yani oradaki tez antitezin sentezi de içinde yaşadığımız cari hayat haline gelmiş.
Tabii olur. Yani o başka türlü hayatı
anlamlandırmak mümkün değil.
Şöyle hayatı adil bir şekilde, hakkaniyetli bir şekilde, insani bir şekilde yaşayabilmek mümkün değil. Yani cümle şu, yani burada kurulabilecek cümle şu. Dünyayı dar edinenler, yurt edinenler dünyayı dar ederler insana.
Hmm. Güzel. Dünyayı dar edinen,
evet.
Dünyayı dar eder.
Dar eden insana. Yani tam da biz bunu yaşıyoruz şu an çağımızda.
Aynen öyle hocam.
Tam da bunu yaşıyoruz. Yani dolayısıyla burada yani ölüm fikri yok adamda. Yani o yüzden ölüm fikrinin olmadığı bir yerde hayatın tadı, tuzu, rengi, kokusu falan hissedilmez. Yani dolayısıyla insan olmaz orada. Yani ruhsuz, duyarsız, duyarsızlaşmış. Sadece kendini çıkaran, hayvani melekeleri öne çıkan, hayvani yetileri öne çıkan.
Daha hayvandan da aşağı hale inmiş.
Dolayısıyla insan altı bir varlık diyebileceğimiz bir tür çıkıyor ortaya. Ölüm fikrini yitirdiğiniz zaman sadece hayatı yitirmiyorsunuz. İnsanın insanca yaşayabileceği bütün imkanları...
Değerleri kaybediyorsunuz.
Bütün değerleri kaybediyorsunuz.
Hocam şöyle değil mi bu? Yani şimdi insanda yaratılış hasebiyle neye ihtiyacı var ise veyahut da neye istidadı var ise ona ilişkin duyular geliştirilmiş. Yani program halinde bırakılmış değil mi? Şimdi demek ki insandaki aslında en büyük dürtülerden biri de ölümsüzlük dürtüsü.
Evet.
Yani bu...
Kimse ölmek istemez.
Bu ister öyle yorumlayın, ister işte bu anti-aging yaklaşımlarına bakın, ister işte kendi güzelliğine yapılan, kendi gençliğine yapılan yatırımlara bakın. Hatta bir mütefekkirden duymuştum. İnsandaki nostalji muhabbeti bile ölümsüzlükten, ölümsüzlük iştiyakından gelir bu.
Tabii.
Niye? Çünkü insan neyi hatırlıyor? Şimdi herkese sorun. Hı. Çok patolojik, çok travmatik geçirmedikçe herkes çocukluğunu özler. Hı. Herkes gençliğinden bahseder. Niye? Aslında orada bahsettiği o gençlikte yaşarken çok sıkıntılar belki çekmiştir ama orada bahsettiği bir yere doğru gittiğinin farkında, oraya o ölümsüzlüğü istiyor. Demek ki insanda da bir yerde bir ölümsüzlüğe ulaşma istidadı var. O istidadı kullanamazsa insan, bırakın kullanamamayı, demin sizin buyurduğunuz gibi bunu yok sayıp da bastırırsa, bu sefer zaten tamamen patolojik bir yaratık orada çıkıyor.
Yani dolayısıyla şöyle bir yere geliyoruz. Tarihte ilk defa ölüm fikrinin yok edildiği bir zaman diliminde yaşıyoruz. Hmm. İlk defa. Yani ölüm fikri öldürüldüğü için, yok edildiği için.
En önce ilahilikten koparıldı zaten.
Tabii. Yani bu sonuç, gelinen nokta burası. Yani ölüm fikri yok edildiği ölçüde, ölçekte insanlar acımasızca katlediliyor.
Evet.
Yani ölüm fikri olmuş olsa aslında, ölüm fikrinin anlamı, mahiyeti, esprisi kavranmış olsa, dolayısıyla insanlar bu kadar vahşileşemez. Bu kadar çatır çatır çatır çatır insanları katledemezler yani. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla yani biraz başka bir komşu yere doğru kaydığımızda mesela acı. Yani çağımızda da en ciddi şeylerden birisi bu. Sorunlardan birisi acının yok edilmesi. Yani acıyı yok ettiğiniz zaman insan acımasızlaşır. Acı insanı olgunlaştırır. Acı insanı diri tutar.
Çünkü empati kurduruyor.
Tabii. Yani acıyı yaşıyor. Yok etmek demek insanı ruhsuzlaştırmak demek.
Acıdan ölümü, biraz şöyle açalım mı hocam? Hayata tamam. ilişkin bütün meşakkatler. Yani öyle bir hayat sunuluyor ki bugün insanlığa.
Tabii.
Belki bu insanlığın kademden beri vardı da. Bugünkü teknolojik imkanlar bunu sağlıyor. Belki bunun 300 yıl önceki insanda da bu ruh hali vardı ama bu yoktu. İmkan tamam. yoktu. Tamam. Yani şimdi öyle bir hayat sunuyor ki işte uyandın, eline çırptın, ışığın yandı. Elini lavaboya uzattın, su aktı. Hiçbir güvenlik riski yok, hiçbir endişen yok. Ve sıfır acı. Hayatında mesela ben bu şeyi ona çok benzetiyorum. Bu sigorta kavramını. Sigortacılık kavramını. Yani sana öyle bir hayat vaat ediyoruz ki diyor sistem, kaybın olmayacak. Ya kayıpsız hayat sözümüze imtihan olmayalım. Allah'tan daima sıhhat ve afiyet isteriz. Amenna. Ama hani kayıpsız hayat diye bir hayat insan hedefleyemez yani. Ben onu kaybedersem de sigorta firması bana paramı aynen versin. Hiçbir şey olmamış gibi yaşayayım falan. Hı. Böyle bir hayat örgüleniyor
yani. Tabii. Yani insan kusursuz bir varlıkmış gibi. Hı. Oraya doğru gidiyoruz.
Homo yani deus oluyor
yani. Bir de şöyle bir şey tabii. Homo deus bir de şöyle. Yani steril bir hayat. Steril.
Bravo.
Steril. Ruhsuz.
Ruhsuz.
Duymayan, tatmayan, hissetmeyen, paylaşamayan bir hayat. Dolayısıyla acının yok edildiği bir yerde, dolayısıyla ölümün yok edildiği bir yerde insan acıyı hissetmesi mümkün değil. Yani hayatta karşılaştığı acılı hadiseler karşısında tahammül gücü sıfırlanıyor.
Sıfırlanıyor tabii.
Ya kafayı yiyor o zaman. Yani bir olayla karşılaştığı zaman
en yaygın hastalık depresyon.
Onun için de birincisi bu. İkincisi başka bir tarafı var işin. Yani bu depresyon kaçınılmazlaşıyor zaten. İkincisi şiddet normalleşiyor.
Ha şiddet normalleşiyor tabii. Şiddet normalleşiyor.
Ya çünkü insan artık hissetmiyor. Yani bütün şeyini yitiriyor, robotlaşıyor, otomatlaşıyor. Tamam mı? Dolayısıyla
ve bu konfor artımıyla doğru orantılı gidiyor.
Tabii.
Bir dostum var İstanbul'un İyi bir muhitinde, yani iyi derken mali anlamda İstanbul'un sayılı muhitlerinden bir tanesinde diş hekimliği yapıyor. Hmm. Bağdat Caddesi civarında. Geçen gün kendisiyle sohbet ediyorduk. Dedi ki abi dedi biz dedi işimiz icabı gelen hastaya soruyoruz dedi. Kullandığınız bir ilaç var mı diye dedi. Anestezi falan veriyorlar ya. Hmm. Ya abi inanır mısın dedi hastaların %90 antidepresan kullanıyor dedi. Hmm. Ve bu hasta profilini ben biliyorum arkadaşımın. Yani işte Türkiye'nin krem veya krem de la krem tabakası dediğimiz. Yani yıllık geliri işte $100,000 falan ifade edilen insanlar bunlar. Evet. Tatile en iyi yerlere giden, en iyi şeyleri giyen, en iyi yerlerde gezen falan insanlar. Ama abi dedi %90 antidepresan kullanıyor bunların dedi.
Şimdi insan, ya dolayısıyla insanı da tanımlamakta zorlanıyoruz. Yani bakın insanı tanımakta, evet. Dolayısıyla tanımlamakta zorlanıyoruz ama habire ilaç basıyoruz. Habire yani modern tıbbın şeylerinden birisi. Diyecek. Mesela bunu konuşmak lazım.
Tedavi etmeyeyim, ilaçtan semptomları gidereyim.
Semptomlar üzerinden gidiyor.
Yani semptomları yani gidereyim, tamam.
Bütünü görmüyor, sadece o parçayı şey yapıyor, oraya odaklanıyor, tamam mı? Yani iki, sadece bedene odaklanıyor. Bakın bu çok önemli bir şey ya. Hocam, sadece bedene odaklanıyor.
Keşke bedene odaklanabilse. Öyle tıp şu anda mikronize hale getirildi ki.
Evet.
Ben bir kalp krizi geçirmiş, konu oradan açıldı. Kalp krizi geçirmiş bir yakınımız meşhur hastanelerden birinde yatıyor. Bypass kararı alalım almayalım diye müzakereler edilirken kantininde bir tanıdığım genel cerrahi profesörünü gördüm daha önce. Yani tanıdığım. Hocam böyle böyle dedim. Ne önerirsiniz? Benim branşım değil dedi bana. Hocam dedim ben bile bir şey önereceğim artık. Ben doktor değilim, bir şey değil. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bir genel cerrahi profesörü o hale gelmiş ki uygulanan mikronizasyondan dolayı yani bedene de bakamıyorlar artık.
Tabii. Yani aslında bunun tıp, modern tıp da farkında. Yani bu seküler tıp bu. Yani,
seküler tıp tabii.
Tabii. Yani,
et diye bakan olaya. Tabii.
Dolayısıyla makine.
Makine tabii.
Yani ama bu normal. Yani Descartes modernliği kuran adam. Modern dünyanın felsefi temellerini atan adam. Hayvanları makine olarak tarif etti. Hayvanlar makinedir dedi. Yani insanı makine olarak tarif eden bir sürü filozof çıktı şeyden sonra. Modern dönemde.
İşte şimdi postmodern dönemde de posthumanitarian dönem gelecek dedi.
Dolayısıyla ya insan yani diye bir şey kalmadı.
İşte bu virtual reality de bence ona doğru gidecek.
Yani
gidecek
bu aslında yani. Şöyle bir cümle kurabiliriz. Batı uygarlığı aslında 2500 yani resmin bütününü görebilmek açısından dinleyiciler için de zihin açıcı olabilir. Batı tecrübesi, Batı uygarlığı tecrübesi, düşüncesi tecrübesi 2500 yıllık yani Greklerden itibaren günümüze gelinceye kadarki tecrübe bir ifrat ve tefrit hikayesidir.
Evet, doğru, güzel.
Tamam, bu çok önemli bir şey. Yani nedir mesela? Greklerde insan tanrılaştırılıyor. Kilise, doğru. Kilise Hristiyanlığına
bütün tanrı figürlerine bakın insandır. Yani
bak,
Zeus'tan
şey. Şey de bakın yani nasıl ifrat tefrit aşırı uçlarda gidip geldiğini düşün. Greklerde insan tanrılaştırılıyor. Hristiyanlıkla birlikte tanrı insanlaştırılıyor. Modernliğe geldiğimizde yeniden insanın tanrılaştırıldığını görüyoruz. İnsanın tanrı konumuna eleştirildiğini görüyoruz. Postmodern sürece şu an içinden geçtiğimiz sürece geldiğimizde ne tanrı ne insanın olmadığı, ne tanrı fikrinin ne de insan fikrinin kendisinin olmadığı posthuman, transhuman yani insan sonrası, insan ötesi, tamam mı? Bir dünyanın eşiğine fırlatılmış durumdayız.
Hocam bu postmodern
yani bu ifrat tefrit meselesi çok önemli. Yani
bu postmodern eşikte ben bir şeyi çok önemsiyorum. O da önce şuradan bir gireyim sonra ona geleyim müsaadenizle. Bu bahsettiğiniz ifrat tefrit mesela ben siyasal veya kamu hukuksal analizini şöyle yapıyorum. İşte önce burjuvazinden önce aristokrasinin insanı ezdiği dönem, arkasından burjuvazinin aristokrasiyi ezdiği dönem, arkasından kapitalist dönem, vahşi kapitalist dönem, arkasından komünist dönem yani her biri birbirine etki olarak dolmuş ama bir türlü rotayı doğru çizgiye oturtamayıp ya sağa savrulmuş ya sola savrulmuş dönemler. Yani aynı patolojik ruh hali şeyde de geliyor. Siyasal yapılarda da geliyor belki. Evet, Erkan Medya'nın muhterem dinleyenleri Yusuf Kaplan hocamızla Medeniyet Yolculuğu programımıza bendeniz Halit Sarhan Ercebelek'le beraber devam ediyoruz. Hocam bu bıraktığımız yerden devam ederek benim zihnim bir şey çok kurcalıyor. Bu özellikle postmodern dönemde insan sonrası posthumanitarian dönem dediğimiz sanki önce insanların değerleriyle oynandı bu geçtiğimiz 200-300 yılda. İnsanlar sabitelerinden kopartıldı. Sonra insanların değerleri hamur haline getirildi. Jöle kıvamına getirildi. Şimdi sanki insanların maddi algılarıyla oynanacak gibi bir dönem geliyor. Bunun da iki büyük emaresini görüyorum. Bir tanesi teknolojideki gelişmeler. Bir diğeri de bu VR dedikleri virtual reality yani sanal gerçeklik algısı. Bundan ne olur ki demesin dinleyenlerimiz. Yani bana öyle geliyor ki biz şu anda 1800'lerin sonunda 1900'lerin başında sinema ve televizyonun insanlığı nereye götürebileceğini konuşan insanlar gibi çok primitif bakıp önümüzdeki yüzyılda bu sanal gerçekliğin insanlığı nereye götüreceğini konuşmamız lazım diye düşünüyorum. Mesela şu anda çok yaygın bir reklam var televizyonlarda. Bir GSM firması şeyini tarif, daha doğrusu bir cep telefonu teknoloji firması ürünlerini tanıtıyor. Bütün ürünlerindeki tanıtımda insanlar üzerine kurduğu dizayn, reklam alt dili sanal gerçeklik üzerine. Bu sanal gerçeklik de tabii ben ilahiyatçı değilim. O konularda da cahilim. Yani kendi ilmi halimizi yürütecek kadar ilmimiz var ise inşallah ne ala. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri'nin bu deccale ilişkin hadis-i şeriflerinin büyük kısmında bir gerçeklik yanılması tehlikesinden işaret buyuruyor Efendimiz. Yani Deccal yalancıdır. O yalancı Deccal. Deccal yalancıdır. Hatta sahih bir hadis-i şeriflerinde Deccal'in yanında iki tane ırmak olacak. Biri cennet, biri cehennem. Dikkat edin. Onun cennet gösterdiği cehennemdir. Cehennem gösterdiği cennettir. Yani insanlık nasıl bir algısal saptamaya bundan sonra maruz kalacak onu da bilemiyoruz.
Şimdi bakın burada ilginç bir yere geldik. Aslında tarihte ilk defa bunun altını çiziyorum. Yani insanlar bu konuları maalesef çok fazla ıskalıyor. Bu meseleler üzerinde kafa yormuyor. Tarihte ilk defa din dışı bir tecrübe insanlığa hükmediyor. İlk defa ve son defa olacak bu. Tamam mı? Modern tecrübe, modernlik, düz çeviri yeni demek, yenilik demek. Ama gerçek anlamı, modernin gerçek anlamı nevzuhurluk hali demek. Nevzuhurluk, köksüzlük.
Geçmişe olmama.
Köksüzlük.
Köksüzlük.
Köksüzlük. Şimdi yani dolayısıyla insanı tanrılaştırılması dedik bakın. Evet. Yani modernlikle birlikte Descartes bu tanrılaştırma biçimini çok güzel özetledi bize. Dedi ki tabiatın efendileri mi hakimler olacağız dedi. Sen kimsin ya? Tanrı mısın? Tabiatın efendileri mi hakimler olacağız? Yani baştan hedef saptı. Yani baştan hedef olma çabası, kişinin kendini olgunlaştırma çabası, kendini tanıma çabası, kendini keşfetme çabası, kendini tanıma, dolayısıyla dünyayı tanıma, dolayısıyla Rabbini tanıma vesaire. Yolculuğu falan değil. Hedef, baştan belirlenen hedef sahip olma çabası. Dünyaya sahip olacaksın, tabiata sahip olacaksın, insanlara sahip olacaksın. Ne o? Tanrılaşacaksın. Karikatür. Tanrılaşamazsın, sen yaratılmış birisin. Yani kendini kandırma. Alıp verdiğin nefes senin elinde değil. Yani alıp verdiğin nefes senin elinde değil. İnsanı yani tanrılaştıramazsın.
Bunu düşünürken ki zihin senin elinde değil. İfade ederken ki dil senin elinde değil. Sen kalkıp meydan okuyorsun.
Tabii. Yani hayır, yani şunu söylüyorum. Kendi şeyle cevap veriyorum. Yani diyorsun ki işte insanın tanrılaşması, Tanrı'nın yerleşmesi, Tanrı olarak konumlandırılması. Homo Deus. Tamam mı? Şimdi kardeşim, yahu bak fizik olarak diyorum. Şimdi doğumun ve ölümün senin elinde değil. Bu nasıl tanrılaşma hikayesidir? Hayır, bunlar önemli şeyler. Yani sen doğumuna ölümüne hükmedemiyorsun. Alıp verdiğin nefesine dolayısıyla hükmedemiyorsun. İnsanlığa hükmedeceksin. Oradan adalet çıkacak. Oradan hak hukuk çıkacak. Yok böyle bir şey. Yani buradan nereye geldi? Buradan geldiğim şey şu. Modernlik nevzuhurluk halidir. Köksüzlük halidir. Din dışı tecrübenin seküler, bölmeli, parçalı, din dışı tecrübenin insanlık tecrübesi katına yükseltilmesidir. Bakın burada şöyle bir karşılaştırma yapalım. Bu söylediğim şeyin dinleyicinin kafasında da biraz tam oturması, dolayısıyla biraz kışkırtması açısından buyurun, ilginç bir karşılaştırma yapayım. Çok özür dileyerek.
Estağfurullah.
Bir mesela 15. milattan önceki 15. yüzyılla milattan sonraki 15. yüzyıl asimetriktir. Tamam. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Milattan önceki 15. yüzyılda kabaca 15. 16. 14. yüzyıl tek tanrılı dinler var. Hazreti İbrahim Aleyhisselam var. Hazreti Musa falan filan giriyor devreye. Çin medeniyeti, Hint medeniyeti, şeyde Latin Amerika'da tabii, Olmekler, Şavenler, birinci kuşak Latin Amerika medeniyetleri diyoruz. Tamam mı? Tarihte ilk defa gerçek anlamda medeniyetler arası diyalog gerçekleşiyor.
O dönemde değil mi?
Tabii. Milattan önceki 15. yüzyıl. Yani milattan önceki 15. yüzyıl 3500 yıl önce.
Tabii. Yani milattan önce 1400.
Evet, evet. Gibi. Şimdi bakın, tarihte ilk defa medeniyetler arasında bir diyalog gerçekleşiyor. Ve ortaya çıkan ortak paradigma ne? İnsanlığın ortak birikimi. Yani doğudan batıya kadar coğrafya olarak, tamam mı? Bütün medeniyetlerin, kadim medeniyetlerin, vahiy medeniyetlerinin buluştuğu ortak nokta şu. İnsan Tanrı'ya, tabiata ve kainata ait bir varlık.
Konumlandırma doğru yapılıyor yani. İlk başta yani.
Tabii.
Koordinat. Tabii. Belirleme çok önemli.
Yani insanlık tarihinin zirve noktası burası. Yani insanın kültürleşme, tabiatla ilişki kurma, diğer insanlarla ilişki kurma, eşyayla ilişki kurma, dolayısıyla.
O cümlenizi bir daha alabilir miyim hocam? İnsan
Tanrı'ya, yaratıcıya, kainata ve tabiata ait bir varlık. Milattan sonra 15. yüzyılda tam 3000 yıl sonra Rönesans Reformasyon süreci.
Evet.
Bu insanın ortak paradigması, ortak mirası tersine çevriliyor. Tepe taklak ediliyor.
Batı tarafında.
Tabii. Yani ortaya çıkan paradigma ne? Milattan sonraki 15. yüzyılda modern dünyada, nevzuhur dünyada, din dışı dünyada ortaya çıkan paradigma ne? Ortak paradigma ne? Yani ürettikleri paradigma, Batılıların ürettikleri bütün dünyaya dayattıkları her bakımdan, her yerde, yani kültürde, sanatta, siyasette, hayatın her alanında dayattıkları paradigma şu: İnsan tabiata, kainata ve Tanrı'ya hakim bir varlık.
Birinde aidiyet var, birinde tabii, hakimiyet yani iddiası var.
Tabii, bu çok önemli bir şey bu. Yani bu marjinal bir tecrübe. İşin ilginç tarafı şu: yani bu tecrübe, modernlerin ürettikleri bu tecrübe, ilk din dışı, ilk ve son diyorum ben buna, din dışı tecrübe marjinal bir tecrübe. Universal bir tecrübe değil.
Değil.
Yani ama evrenselliği kimseye bırakmıyorlar.
Oradaki evrensellik iddiası, biz geleceğiz, yıkacağız, dökeceğiz, bunu da size dayatacağız evrenselliği.
Tabii. Yani hakim olacağız.
Değersel evrensellik değil.
Tabii. Güzel.
Saha evrenselliği. Yani.
Niceliksel.
Niceliksel.
Hükümranlık kurma.
Hükümranlık.
Yani zorla yaygınlaştırma. Yani dikey, evrensellik dikey derinleşmedir.
Doğru.
Yatay yaygınlaşma değildir.
Doğru.
Yani bunların evrensellikten anladığı şey yatay yaygınlaşma. Yatay yaygınlaşma, hakim olma, kontrol etme falan filan.
Hocam en basitinden bir somut örnek verelim. Dünya tarihinin hiçbir döneminde insan fıtratına bu kadar aykırı bir vakanın, eşcinselliğin bu kadar normalize edilmeye çalıştığı yoktur yani.
Tabii.
Ha, eşcinsellik yok mudur? Vardır. Yani tabii işin çok ilginci, mesela orada da hep bir iftira gider. İşte eşcinsellik doğudan geldi, kaynaklandı falan. Yani Herodot'un metinlerini okuyun. Herodot açıkça diyor ki eşcinsellik İran, Pers ülkesine diyor, Yunan'dan gitmedir diyor. Herodot'un kendi söylüyor bunu.
Ya şimdi şöyle mesela Lewis Mumford bu çağımızın son yüzyılın en cins düşünürlerinden biridir. Hı-hı. Lewis Mumford, bunu hatırlatayım. Bir trilojisi vardır, üçlemesi. İnsanın Durumu, The Condition of Man kitabı en şaheseridir. Magnum opus'udur. Bu kitabı çevirdim ben. Açılım kitaptan çıktı. Yani bunu da dinleyicilerle de paylaşmış olayım.
Tabii.
Çok nefis bir kitap. Yani o yüzden paylaşıyorum. Yoksa reklam yapacak birisi değilim.
Estağfurullah.
Trilojisi var. Yani
Açılım kitap dediniz.
Açılım kitap, evet.
Yani The Condition of Man.
Şehir, medeniyet, dolayısıyla insan üzerine kafa yormuş. Çağımızın en parlak isimlerinden birisi. O söylediğiniz şeyle ilgili, Greklerdeki eşcinsellik bilmem neyle ilgili, diyor ki ya bu konuda da epey sarf ettiği, emek sarf ettiği, zihin harcadığı bölümler var kitapta. Diyor ki bakın, Sokrat, Eflatun, Aristo, yani arda arda yaşamış adamlar. Yani Grek düşüncesinin zirvesi.
Hoca talebe ilişkisi var aralarında.
Ama başka bir şey söyleyeceğim şimdi. Yani Sokrat, Eflatun, Aristo. Aristo gidince, Büyük İskender gidince her şey bitiyor. Bir anda her şey bitiyor.
Evet.
Ötesi yok yani.
Yok, doğru. Hakikaten öyle. Yani
ikinci sınıf, üçüncü sınıf düşünürler de yok. Şimdi bunun sırrı nedir diye kafa yormuş adam. Araştırmış. Diyor ki sapık bunlar diye. Tamam mı? Yani eşcinsellik o kadar yaygın ki. Yani sapkın ilişkiler o kadar yaygın ki Greklerde, dolayısıyla Romanlarda. Yani bu zevk düşkünlüğü bilmem ne falan filan hikayesi.
Ya hedonizm diye bir
hedonizm
görüş. Yani hedonizm gibi tabii. Bir felsefi tırnak içerisinde görüş dünyada başka hiçbir medeniyette
tabii.
Yok hocam.
Tabii.
Yani olmaz dünyada olmaz. Hiçbir medeniyet, bakın tabii. Dünyadaki medeniyetler arasında eşcinsellik olmuş olabilir. Nefse hazza meyletme olabilir ama bunu meşrulaştırıp sistem haline getirme, yani yanlışına tapma hiçbir medeniyette yok.
İki, ilginç bir ayrıntı daha verelim. Yani özellikle dinleyicilerin dikkatini çekelim. Bu ilginç bir şey bu. Ben hiç anlayamıyorum bunu. Yani hala anlayabilmiş değilim. Şimdi siz Grek felsefesiyle ilgili Batı'dan bir metin okuduğunuzda size nasıl anlatır biliyor musunuz Grek felsefesini? Pagan Grek felsefesi diye anlatır. Türkçe hiçbir metinde pagan Yunan felsefesi diye anlatmayız.
Bravo.
Ya Türkçe, bunu ne yapmak istiyorsunuz siz ya?
Türkçe
yani
bütün...
Yani Puteres, Grek felsefesi, bütün metinler de bana geçer. Tamam mı? Yani orada pagan bir felsefe var kardeşim. Tamam mı? felsefe, yani bunların yaptığı felsefe pagan, putperest bir felsefe.
Aslında hocam ben şeye çok benzetiyorum. Grek felsefesinin serencamını, oluşum dinamiklerini, konstrüksiyonunu bugünkü Batı felsefesine şöyle çok benzetiyorum. Grek felsefesi de doğudan, yani Hint'ten, İran'dan, güneyden, yani Mısır'dan. Ve Grit'ten alıp içselleştirmeyerek bir ucube ortaya çıkarmış.
Tabii.
Şimdi Batı da bunun aynısını yapmış.
Tabii, yani bu kadar rahat cümle kurmamak lazım aslında, ama çok özür dilerim.
Tabii.
Yani sonuçta bir çaba var. Yani ortada çok büyük bir çaba var, ama bize anlatılan hikaye, orada size kesinlikle katılıyorum. Sanki işte Grek düşüncesi sadece Grekler özgü, Grek felsefesi, Grek düşüncesi sadece tabii. Grekler özgü.
O zamana kadar hiç kimse bir şey düşünmemiş.
Hayır, öyle değil. Şimdi bu adamların hepsi Eflatun'u, Aristo'su bilmem nesi falan Hind'e gitmişler, Mısır'a gitmişler. Bütün Babil, Mezopotamya, Keldani coğrafyasına gitmişler, Girit'e gitmişler kardeşim ya.
Tabii. Doğru.
Yani bize aslında bu hikaye, biz konuşmayalım, kendileri konuşsun. Yani ön yargılı falan konuştuğumuzu düşünebilir bazı insanlar. Niye ön yargılı konuşalım? Yani niye yalan söyleyelim biz ki? Niye kendimizi kandıralım? Niye başkalarını kandıralım? Biz bunu yapamayız. Tamam mı? Yani bir yanlışımız varsa özür dileriz. Yanlış bir şey söylüyorsak özür dileriz. Ama bildiğimiz bir şey var. Yani bütün kendilerinin dolayısıyla ortaya koydukları bir şey var. Şimdi Nietzsche şöyle bir cümle kurar. Der ki Batı uygarlığı köle psikolojisi üzerine kurulmuştur der. Yani bütün bunların ölümle ne alakası var? Şimdi geleceğim. Yani modernlik, sekülerizm, modern tıp, dolayısıyla ölüm meselesi falan, bunların hepsine geleceğim. Şimdi bağlantıları kuracağım. Şimdi birincisi köle psikolojisi üzerine kurulmuştur der bütün Batı uygarlığı. Bunun izahı nedir? Bunun izahı nedir? Neden köle psikolojisi üzerine kurulmuştur? Felsefe, düşünce kendilerine ait değil. Kültür kendilerine ait değil. Din kendilerine ait değil. Hepsi çalıntı.
Çalıntı.
Yani en fazla kendilerine ait olan şey felsefe. Ama evet. O da mesela bir Hint düşüncesi, bir Mısır düşüncesi.
Ama hikmet neyi? Değil işte. Akıl yürütme sistematiği diyelim ona isterseniz.
Eyvallah.
Yani eyvallah. Şey, paradoks bunlardan çıkma. İşte ne bileyim, akıl yürütme.
Yok, başka Çin'de de var mesela. O dönemde rasyonalist bir felsefe var ama Greklerdeki felsefe gibi değil. Greklerdeki rasyonalizm gibi değil. Şöyle, Greklerdeki espri antroposantrizm esprisi.
Tabii. İlahilikten uzak, insan merkezli.
İnsan merkezci.
Merkezci.
İnsanı her şeyin merkezine yerleştiren, teosantrik değil, tanrı merkezci değil, antroposantrik. Bunun altını çiziyorum. Tamam mı? Mesele bu. Yani modernlerle birlikte yapılan şey de, yeniden keşfedilen şey de bu antroposantrizme geri dönüştür. Modernlik aslında gericiliktir aslında. Tamam.
Ha, tabii.
Yani bu açıdan tam bir geriye dönüştür. 2000 yıl öncesine gidiştir.
Ama hocam zaten ona yüksünmüyorlar mı? Yani sizle ilk programımızda yanılmıyorsam konuştuk. Batı'nın tarih sürecine, yorumlamasına bakın. O geriye dönüş dediğiniz zamana aydınlık diye bakıyor. İlk çağ diye bakıyor. Hep Staiş'la bahsediyor ondan. Kötü bahsetmiyor ondan. Zaten o geriye dönüş onun için olumlu bir şey.
Tabii. Orta çağ karanlık falan.
Karanlık diye. Diyor biz onu atladık diyor. Köklerimize döndük. Köklerimize
şimdi aydınlık. Orta çağ aydınlığını konuşuyorlar. Şu an keşfettiler. Yani son 40-50 yıldır keşfettiler. Şimdi buradan şuraya geleceğim. Aslında sekülerizm bir ölümdür. Tamam mı? Sekülerizm insanı sadece zamana ve mekana kilitleyen, bu dünyaya kilitleyen bir yolculuktur. Sekülerizm bir paganizm biçimidir. Bir ruhsuzlaşma biçimidir. Dolayısıyla sıradanlaşma biçimidir sekülerizm. Şimdi dünyevileşmedir. Yani dünyevileşme sadece hayatı dünyadan ibaret görme. Dolayısıyla maddi olandan ibaret görme. Maddi alandan ibaret görme. Dolayısıyla insanı ıskalama, insanı küçümseme, insanı araçların, maddenin, dünyanın kölesi haline getirme.
Aslında dünyayı da ıskalama.
Tabii dünya da ıskalıyor.
Çünkü hocam şu var, geçen okurken aklıma geldi. Döndüm baktım hatta bir daha. Müminun suresi 111-112'de Cenab-ı Allah o gün buyuruyor, ayetlerimizi inkar edenlere sorulacak. Dünyada ne kadar kaldınız? Tefsirler, mealler, bir grubu diyor ki işte biz bilemiyoruz. Yani aklımız başımızdan gitti, dünyayı düşünecek halimiz kalmadı. Bir grup aralarında en akıllısı bir saat gibi diyor.
Bak cümle şu. Dünyaya teslim olursanız dünya sizi teslim alır.
Evet.
Dünyayı teslim alırsanız dünya size teslim olur.
Dolayısıyla içinde kayboluyorsunuz. Yaşadığınız dünyanın da...
Tabii.
Çünkü dünyanın bir değeri var aslında.
Tabii. Yani
dünya İslami istilaha göre çok değerli. Ahiretin tarlası. Tabii. Ama siz onu ıskaladığınız zaman...
Tabii.
Çöplük haline gelmiş
tabii.
oluyor.
Yani bu geçici olanı kalıcı olan olarak görüyorsunuz.
Görüyorsunuz.
Sıradan dolayısıyla geçici sıradan olağanüstü bir şeye dönüştürüyorsun. Yok böyle bir şey. Yani kavramları ters süs ediyorsun.
Ve ona verdiğiniz değer de
tabii.
gerçek sabitesine uygun yerini, olmadığı konumunu, için sizi dağıtıyor.
Tabii. Yerini konumunu dolayısıyla kavrayamıyorsun. İnsan da oradaki yerini konumunu dolayısıyla kavrayamıyor. Dolayısıyla elbette orada sosyal darwinizm hakim olacaktır.
Yani, tabii.
Yani elbette gücü yetene. Dolayısıyla survival of the fittest.
Hocam şimdi o kadar hain bir düşünce sistemini örtüleme faaliyeti var ki. Mesela çok güzel bahsettiniz. İkinci Dünya Savaşı'nda dünyanın yaşadığı acılar bir millete bile değil, bir siyasi görüşe bile değil, bir adama hasredildi.
Hı.
Hitler. Tabii. Yani sanki yumurtadan çıktı Hitler. Tabii. 80 milyon, 70 Tabii. milyon Avrupa'nın en entelijansa sahip ülkesini hakimiyet altına Hı. aldı. Hı. Yaktı, yıktı mı? Ya bu Hitler dediğiniz adamın bir zihinsel kodlarını geçmişe Tabii. dönüp okuyun.
Tabii.
Batı dünyasının rezaleti çıksın ortaya.
Tabii.
Darwin'den tutun da Hegel'e kadar bu değil mi? Tabii. Yani türlerin Tabii. zayıf olan türün yaşama Tabii. şansı yoktur dedikten sonra siz kalkıp da zayıf olan millete Hayır. yaşama şansı vereceksiniz.
Açıkçası felsefesini yaptılar. Dediler Tabii. ki bak şöyle biraz önce söyledim. Survival of the fittest.
Fittest tabi.
Yani güçlü olanın
yaşama hakkı,
yaşama hakkı var.
O kadar.
Dolayısıyla
buna da şöyle, tabii seleksiyon dediler.
Tabii ve işin felsefesi Spencer, Comte falan bunun felsefesini yaptılar. Dediler ki güçlü olan haklıdır. Dolayısıyla güçlü olan yaşamaya layıktır.
Layıktır.
Güçsüz olan haksızdır dedi.
Bunu hayvanlar
Hayır, düzleminde... Hayır bunu yazdılar.
Tabii. Bunun felsefesini bunu yaptılar. Hayvanlar düzleminde de şöyle rasyonalize meşrulaştırdılar. Güçlü olan yaşamalıdır ki tür devam edebilsin.
Evet.
Şimdi bunu gelen insan hayatına
Tabii.
alın.
Tabii.
Güçlü olan medeniyet yaşamalı, diğerini yok etmeli ki insanlık güzel bir yere gidebilsin. Değil mi?
Yani bunun altında o çıkıyor. Tam anlamıyla cehenneme götürüyorsun.
Çünkü götürüyorsun.
Tam tersine. Tam tersi bir şeyle sonuçlanıyor. Yani bunu önleyemezsin yani.
Dolayısıyla diyoruz hocam.
Ölümü anlamadan
hayat ölümüyle kaim. Ölümü anlamadan.
Hayatı anlamadan. Hayat... Ölmeden önce ölünüz.
Ya.
Esprisi emri belki de hatta. Yani dolayısıyla bizim ölümün sırrına vakıf olmamız hayatın değerini anlamamızı sağlayacak bir şey. Tamam mı? Yani dolayısıyla evet. hayatın değerini biz ölümü anladığımız zaman, kavradığımız zaman, dolayısıyla ölümsüzlük fikrine ulaştığımız zaman kavrayabiliriz.
Bu Geçen çok önemli bir şey. Bir mutasavvıftan çok güzel bir şey okudum hocam. Buyuruyor ki Hazret, akiller diyor yaşama ve hayata sarılır diyor. Aşıklar diyor ölümü sever, ölüme sarılır diyor. Fakat diyor arifi billah olan Allah dostları diyor ikisini meczeder, dengeyi koyar ve hayatı yaşar diyor.
Süper.
Çok hoşuma gitti. Yani tam da örneği zaten her işin en iyi örneği olduğu gibi Üsve-i Hasene aleyhissalatü vesselam Efendimiz işte. Hocam bugün böyle biraz spontane gelişti. Eyvallah. Aslında gündemimizde önemli bir tarihsel süreç var. Onu haftaya programımızda değerlendirelim inşallah. Erkam Radyo'nun muhterem dinleyenlere Yusuf Kaplan hocamıza medeniyet yolculuğu dedik. Ama belki de insan medeniyetinin en önemli iki realitesi olan ölüm ve hayatı kendimizce değerlendirmeye çalıştık. Cenab-ı Allah hepimize ölümü güzelleştirebilecek bir hayat yaşamayı nasip eylesin. Sözümüzü isterseniz Mevlana Hazretleri'nin o müthiş sözüyle bitirelim. Ölüm diyor herkese kendinin renginde gelir. Dolayısıyla oğul senin korktuğun aslında ölüm değil, hayatı nasıl yaşadığının realitesidir.
Eyvallah.
O yüzden cümlemize inşallah son nefesimizin en güzel demler olduğu bir hayat yaşamayı nasip buyursun Cenab-ı Hak.